Ayrım 28, sayfa 239. Savaş Gelinleri Helen Bryan. 22. Bölüm. Bir Eğitim Kampı, Ocak 1942. Kale siperlerinde yağmur altında duran iki adamı aşağıdan hiç kimse göremiyordu. Bu adamlar askeri dürbünden bakıyorlar, sabah patlayıcı eğitimi almış, şimdi de komando alıştırmaları yapan yeni adayları gözlemliyorlardı. Adaylar düşman atlarının arkasına bir zamanlar kalenin balık ihtiyacını karşılayan, gölün buzlu sularına atılan mühimmat ve teçhizat dolu konteynerları alıyorlardı. İki dürbün de aynı adaya sabitlendi. "Ah bayan Falcon Leigh!" diye bağırdı adamlardan biri. "Tudor öğrendiğinde öfkelenecektir. Nerede olduğunu sanıyor acaba? Hanımefendinin eğitimi nasıl gidiyor?" Tudor'un kadınlar ordusu refah komitesinde okuma kısmında olduğunu sanıyor. Raporları mükemmel, eğitimi çok iyi gidiyor dedi öteki adam. Çamurlu bir çitin altından kayan ince silüeti izlerken sesi çok memnun geliyordu. Şaşırtıcı bir yetenek, baksan böyle düşünmezsin. Böyle küçük güzel bir şey nasıl olur da bu konuda böyle yetenekli olabilir dersin. Düşman atlarının arkasına yollarlarsa pasaklı kıyafetler ve taşralı kız ayakkabıları verecekler. Kız bunun faydalı olabileceğine bizi ikna etti. En beklemediğimiz insanların böyle konulara yeteneği oluyor. Sokakta karşılaşsan asla düşünmezsin. Ama silah kullanmaktan korkmuyor, iyi koşuyor, hızlı da düşünüyor. Gözlemci ve aktif bir şeyler yapmaya istekli. Neyse ki ilk görüşmeden bu yana biraz olgunlaştı ama hala biraz genç olduğundan dolayı endişeliyiz. Bir de bize biraz diğer adam gülümsedi. İlk konuşmacı Francis'in ilk röportajının küçük adamıydı. İki sülün uğruna kendisini güzel bir kıza adaması örgüt içinde hala anlatılıyordu. Tudor onunla oldukça uzun zaman geçirdi. Korkunç okul raporları, elebaşı, baş belası her okuldan kovulmuş. Sosyeteye tanıtıldığı yıl gazetelerde boy boy skandal fotoğrafları çıkmış. Saçma sapan arkadaşları olmuş. Aptalca şakaları yüzünden tutuklanmış. İlk adam endişeyle başını salladı. Odun gibiler macera peşinde koşarlar ama kız zeki, kararlı ve mükemmel Fransızca konuşuyor. Sadece disiplin edinip emir almak gibi şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Fransa'ya gönderilmek istiyor ama biz şimdilik tutmaya karar verdik. Çünkü en genç adayımız o. Biraz heyecanlı, aşırı heves edebiliyor ve diğer ajanları tehlikeye sokabilir. Yaşlı adam kıza daha uzun bir deneme süresi uygun gördü. Bu yüzden alıştırmadan sonra onu güneydeki yedeklerin yanına gönderip orada gözlemleyeceğiz. Yedek birlik eğitimi için Wiltshire'a gitti. Bu bir tuzakları, sabotaj, çeşit çeşit patlayıcı. Soğukkanlı bir kız, sinirleri çelik gibiydi. Umarım elleri de o kadar sağlamdır. Yedek birlikler o yapışkan bombaları kullanıyor. Tanrı yardım etsin. Garip şeyler, bir tankı durdurabilecek kadar nitrogliserini var ama metal kapak yüzünden patlatmak zor. Normal asker ona dokunmaz. Sonra biraz düşün ama bayan Falcon Leigh'e uygun gibi dedi. Telsiz eğitiminin son ayağı için Borneo'ya gidecek, sonra tüm adaylara uyguladığımız son alıştırma için eve dönecek. Almanlar kanalın bu tarafından çok yardım alıyor. Yaşlı adam da Alman pilotlara yön bulmaları için yardım eden kişiden endişeleniyor. Bu yardım nasıl yapılıyor emin değilim. Belki karartmalı ışıklarla başka bir köstebek Fransız kıyılarındaki Luftwaffe'ye hava raporları gönderiyor. Baskına uygun zamanları bildiriyor. O adamı ya da kadını henüz bulamadım. Ama nelere mal olduğunu düşününce onu bizzat vurmaktan memnuniyet duyacağım. Ona Manfred diyoruz. Yedekler onu arayıp duruyor ama Manfred bütün bir hücre de olabilir. İçeri sızmış tek bir Alman ajanı da. Yani kızı Manfred'i arayanlara katılsın diye Sussex'e geri göndermeyi mi planlıyorsun? O kadar değil. Crowmarsh Priors'ta şüpheli bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok küçük bir yer. Ama yine de hassas yer. Kıyı savunma bölgesine yakın. Söylentiye göre Lord Howe'un Brighton'da bir yeğeni varmış. Dipnot. Britanya'da radyo üzerinden Nazi propagandası yapmasıyla tanınan William Joyce adlı siyasetçinin lakabı Lord Howe. Oradaki ilçe ailelerinden Kuzey Birliği'ne yakınlık duyan çokmuş. Savaştan önce oradaki kır evlerinin çoğunda Alman dostları ve Nazi bağlantıları vardı. Onları yakından takip ediyoruz ama düşmana çalıştıklarını gösteren hiçbir şey olmadı. Fakat kişisel olarak dahil olmasalar bile Alman arkadaşlarının savaştan önce yapmış olabilecekleri yaramazlıklardan dolayı istihbarat endişe duyuyor. Alan hakkında bilgi toplamış ya da olası iniş mevkilerini belirlemiş olabilirler. Öğleden sonra yürüyüşe çıktık. Adam amatör fotoğraflar çekti, çok eğlenceliydi. Bayan Falkenley'i gözlem yeteneklerini sınamak için Balfour'lara, Grace bilmem nereye göndereceğiz. Ona söylendi mi? Henüz söylenmedi, dediğim gibi. Avrupa'ya gönderilmeyi bekliyor. Fakat yaşlı adam onun birkaç ay normal devam etmesi, gözlerini açık tutması ve şüpheli görünen her şeyi bildirmesi gerektiğini söylüyor. Orada kesinlikle şüpheli bir şeyler dönüyor ve altından ne çıkacağını asla bilemezsin. İlk adam derin bir nefes aldı. Yedek birlikler olur da Manfred'i bulurlarsa onun infazdan önce sorgulanması gerek ama bu mümkün olmayabilir. Neyse, zaten çok uğraştıracak. Aldığı riski de biliyordur. Yarın sessiz infaz dersleri var. Şangay polisinden birkaç püf noktası. Gayet iyi. Şimdiye kadar gördüklerime göre kız o işi en az yapışkan bombalar kadar sever. Peki paraşüt antrenmanı? Birkaç ay içinde onu Fransa'ya planlanandan önce bırakmak zorunda kalmamız durumunda. Cümlesini bitirmedi. Öteki başıyla onayladı. İkisi de bildiklerinden bahsetmedi. Düşman hattının gerisinde çalışan kadınlar tutuklandığında veya öldürüldüğünde yerine başkasını geçirmeye hazır olmaları gerekiyordu. Böyle bir olasılığa karşı Bayan Falkenley gibi eğitimli bir yedek biçilmiş kaftandı. Bölüm. Auschwitz, Mart 1942. İyi günlerde gardiyanlar işten sonra köpekleri kimsenin üzerine salmıyor, mahkumları ölümüne koşturmuyorlardı. Bunun yerine onları tekrar alanda toplayıp kavga etmeleri için ortaya birkaç somun ekmek atıyorlardı. Duvar çatlaklarından içeri buz gibi rüzgar sızıyordu. Aç mahkumlar da yataklarında soğuktan tir tir titreyip hayatlarına ve insanlıklarının son izlerine tutunmaya çalışıyorlardı. Bazıları bunu geçmiş yaşamlarına odaklanarak başarıyordu. Mutlu anılar bazılarını cehennemden bir süreliğine uzaklaştırıyordu. Ama çoğu kişi eski günleri düşününce mevcut dehşeti daha yoğun hissediyordu. Doktor Joseph onu rahatlatan tek şeye odaklanmayı seçenlerdendi. Üç çocuğunun da İngiltere'de güvende olduğunu söylüyordu kendine. Hikayeyi kendine tekrar tekrar anlattı. En büyük kızı onu İngiltere'ye götüren profesörle evlenmişti. Profesör Doktor Joseph'in küçük ikizlerini de çocuk trenine bindirip İngiltere'ye göndermiş, ufak çocuklar da onlara her zaman bir anne gibi davranan ablalarının yanına yerleşmişlerdi. İkizler 1939 Ocağı'nda hastalık yüzünden treni kaçırmış ama Tanrı'ya şükürler olsun ki iyileşmiş ve bir mucize eseri imkansızı başararak o yaz başka bir trene binmişlerdi. Çocukları hep birlikte ve güvendeydi. Kadınlar bölümündeki karısını düşünmemek için kendini bu düşünceyle meşgul ediyordu. Ara sıra onu görüyordu. Başı tıraş edilmişti, yanakları çökmüştü. Evlilik teklif ettiği gün nasıl göründüğünü, düğün gecelerini, sonra Bayan Zayman'ın diktiği kürk yakalı paltoyla 5 yaşındaki Tani'ye gülümsediği anı, hepsini hatırlıyordu. Zavallı Bayan Zayman'da akciğer zarı iltihabı vardı. Kampa giden trenin mühürlü vagonunda ateş ve öksürükle boğuşmuştu. Yiyecek içecek hiçbir şey yoktu. Uzanıp dinlenmesi de mümkün olmamıştı. Kadıncağız vagonun bir köşesinde son nefesini vermişti. Çocuk treninde kendi çocuklarına yer bulamayan bir adam ağlıyordu. Yeni bir mahkum Doktor Joseph'e kibarca evli kızının çocuğu olup olmadığını sordu. Tani'nin hamile olduğu haberini aldık, dedi Doktor Joseph dalgın dalgın. Biz götürülmeden hemen önce bebeğin yaz aylarında doğması bekleniyordu. Ama erkek mi kız mı bilmiyoruz. Karanlıkta birkaç erkek kalabalık ranzalardan fısıldadı. Tebrikler. Anne de bebek iyi olsun. Bebek uzun ve güzel yaşasın. Ah, çocuklarımızın İngiltere'de bir arada güvende olduklarını bilmek, aç kalmadıklarını, bir şeyler öğrendiklerini, hatta oyun oynayabildiklerini bilmek. Süt, gün ışığı, büyük bir rahatlık olmalı diye mırıldandı başka bir adam. Burada bunları düşünmek imkansızdı. Saat çok geç olmasına rağmen esirlerin hepsi yataklarında değildi. Işıkları açık bir binada çalışma birliği hala uyanıktı. Kampın doktoru da hala orada çalışıyordu. Ezeli rakibi Ernest Schaffer kayıp bir saf Ari kabile bulmak için gittiği Tibet'te başarısız olmuştu. Ve sonunda doktorun öjenik programına yeşil ışık yakalamıştı. Dipnot, öjenik program. Toplumu geliştirmek amacıyla genetik düzeyi aşağıda olduğu düşünülen kişilerin toplumdan ayrılmasını, genetiği üstün olduğu düşünülen kişilerin çoğaltılmasını savunan ırkçılık türü. Doktor için bu büyük başarıydı. Her zaman Schaffer'in teorisinin saçma olduğunu düşünmüştü. Ama Himmler ilgi çekici bulduğu sürece doktoru ayak altından çekmek pek mümkün olmamıştı. Himmler sonunda Schaffer konusunda sabrını kaybettiğinde Ari ırk üstünlüğünü sağlamanın en iyi yolu olarak doktorun deneylerini görmüştü. Ama program istediği kadar hızlı ilerlemiyordu. Himmler'in sabrı giderek azalıyordu ve doktor günler geçerken onun taleplerini karşılamaya yaklaşamamaktan endişeliydi. Prosedürler ve değerlendirmelerin arkasına saklanarak zaman öldürüyor, her detayı eski moda el yazısıyla kaydediyor ve bir sonraki deney için daha spesifik, daha uzun ölçütler hazırlıyordu. Sabır ve hassasiyetin karşılığını alacağı, artık meselenin örnek seçmekten ibaret olduğu konusunda ısrar ediyordu. Ama doktor cevabı bulamamıştı, henüz. Biraz daha zaman verilirse istenen sonucun maceracı planlarla değil, kendisinin düzgün bilimsel yöntemleriyle elde edileceği konusunda Himmler'i temin etmişti. Amacı gayet basitti. İkiz doğumları için bilimsel ön koşulları bulmak ve böylece Alman kadınların iki kat bebek üretmesini sağlamak. Ari olmayanların ortadan kaldırılmasıyla aynı anda Ari nüfusu da iki katına çıkacaktı. Doktor büyük üreme kamplarının Almanya'nın kaderini mükemmelleştirecek, ikiz doğuran kuzeyli annelerle dolu olacağını öngördüğünü söylemişti Himmler'e. Çok verimli olacaktı. Bizzat Führer de bu projeye özel bir ilgi duyuyordu. Fakat bu vaatlerin artık yerine getirilmesi gerekiyordu. Baskı artıyordu ve gergin doktor çalışmalarını 300'lere hatta daha çoklu doğumlara doğru genişletmeyi düşünmüştü. Ama bu tür doğumlarda ağrı genlerinin zayıflama riski de vardı. İkizler en güvenli yoldu. Zaten kamptaki 300 ve daha çoklu doğumların sayısı tatminkar deneyler yapmaya yeterli değildi. Doktor o gece çalışmalarını henüz bitiriyordu. Sağlıklı örnekler olan tek yumurta ikizi ergen çingeneler kanlı ameliyat masasında parçalanmış halde yatıyorlardı. Doktor tek yumurta ikizlerinin vücutlarında zehirli maddelerin nasıl etkisizleştirildiğini, ikizlerden birinin daha üstün direnç gösterip göstermediğini karşılaştırarak yaptığı ayırıcı testlerin sayısını düşündü. Organları inceledikten sonra sonuçları her zamanki titizliği de yazacaktı. Ama örnekler ölmeden önce yeni ve önemli bir kriter belirleyip belirleyemediği konusunda hafif bir endişe duyuyordu. Anestezi kullansaydı ikizler biraz daha uzun süre yaşayabilirdi. Böylece o da daha geniş testler yapma imkanı bulurdu. Tek yumurta ikizi kavramına farklı bir açıdan yaklaşmaya ihtiyacı vardı. Kaşlarını çattı, düşünceli bir yüzle ellerini yıkadı, kan lekeleriyle dolu beyaz önlüğünü mahkum doktorların temizlemesi için öylece bıraktı. Laboratuvar önlükleri giyen dört ince mahkum ona yaklaştı. Mahkumları taşıyan trenler geldiğinde doktorların bir adım öne çıkması istenirdi. Doktorlar bunu her zaman gönüllü bir şekilde yaparlardı çünkü mahkumların sağlıklarıyla ilgileneceklerini umarlardı. Ama onun yerine doktorun emrine verilirlerdi. Laboratuvarları temizlerken sıradan mahkumlardan daha az sorun çıkarıyor ve daha verimli çalışıyorlardı. Ama doktorun deneylerde anestezik maddeyi israf etmeyi reddetmesine birden fazla mahkum doktor tepki vermişti. Hatta bir tanesi örnekleri öldürmüştü. Gardiyanlar diğerlerine örnek olsun diye onunla hemen ilgilenmişlerdi. Doktor boşa harcanan deney yüzünden iç geçirdi. Belki de ikiz doğumlara yeni bir yaklaşım. Ona Almanya'nın işgal ettiği her ülkede yerinden edilmiş kişilerin toplandığı kamplardan ve gettolardan, okullardan ve hastanelerden getirilen büyük kısmı Yahudi ikizler getiriliyordu. Denekler kampın özel bir çocuk kanadında barındırılıyordu. Ama artık fazla ikiz getirilmiyordu ve çoğu erkekti. İhtiyacı olan organların gelişimini incelemek için doktorun ikiz kızlara ihtiyacı vardı. Birden aklına bir fikir geldi. İkiz çocukların ebeveynleri üzerinde deney yapmak da değerli olabilirdi. Ama bu durum ona pratikte bir başka zorluk getiriyordu. İkizler kampa getirildiklerinde ailelerinden ayrılmış oluyorlardı. Arilere fayda sağlamak için Yahudi örnekler kullanılarak deney yapmak biraz garip geliyordu ona. Gerçi hilekar Yahudilerin bile düzgün bilimsel yöntemlerle ulaşılan sonuçları saptırmaları mümkün değildi. Doktor asistanına döndü. Araştırmada bir sonraki aşamaya geldik. Bunun için hem ikiz kız çocukları hem de anne babalarını istiyorum. Bu son derece öncelikli bir mesele. Kız ikizlerin anne babalarını tanıyan mahkumlara fazladan ekmek verin. Deney odasını temizleyen mahkumlardan biri gözlerini kaldırdı. Ekmek diye fısıldadı kendine. Aynı ranzada alttaki yatakta kalan mahkum doktor Joseph'i düşündü. Joseph doktorların öne çıkması istendiğinde yerinde kalmıştı. Bu mahkum doktor Joseph ve karısıyla aynı anda neredeyse aynı sokakta tutuklanmıştı. Nezaketten ötürü doktor Joseph'e onun ikiz kızlarını taşıyan trenin Almanlar Polonya'yı işgal etmeden ve savaş ilan edilmeden önce İngiltere'ye ulaşmadığını söylememişti. Kendi oğlu da o trendeydi. Oğlunun tıpkı doktor Joseph'in kızları gibi İngiltere'de güvende olduğunu düşünürken onu Auschwitz'in erkekler bölümünde görmüş ve dehşete düşmüştü. Oğlan acılı babasına Gürs'ten önce erkekleri ve çocukları gönderdiklerini, Drancy üzerinden sığır vagonunda Auschwitz'e geldiklerini söylemişti. 2 ay sonra oğlu 12 yaşında zatürreden ölmüştü. Doktor Joseph'in ikiz kızlarının Alman işgalinden uzak İngiltere'ye ulaşmış olmaları da pek mümkün görünmüyordu. Ama ulaştılarsa işgale kadar Almanlardan uzak kalacaklardı. Kaderleri o zaman çizilecekti. Yaşıyorlarsa ve Drancy'ye götürülmedilerse halen Gürs'te olabilirlerdi. Elbet bir yerlerde kayıtları vardı. Almanlar titizdi. Kızlar o iki yerden birindelerse eninde sonunda Almanların eline düşeceklerdi. Henüz düşmedilerse bile. Ölmeleri ya da bu mahkumun hem oğlu hem de küçük çocukları gibi daha büyük bir çalışma kampına gönderilmeleri an meselesiydi. Mahkum işte bu yüzden ranzasındaki doktorun ikiz çocuk babası olduğunu bildirmesinin çok da sorun olmayacağına karar verdi. Tek düşünebildiği ekmekti. Doktor Joseph'in karısının kadınlar kampına alındığını biliyordu. Mahkum onu tel örgünün karşı tarafında görmüştü. Güçsüzdü ve muhtemelen veremliydi ama yaşıyordu. Mahkum vicdanını rahatlatmak için Joseph'lerin nasıl avantajlara erişeceklerini ölçüp tarttı. Doktora onları ve kızlarını anlatırsa, kızlar bir Fransız kampındalarsa yetkililer onları kısa sürede bulur, hemen Auschwitz'e getirirlerdi. Joseph'ler de tıbbi deney bloğundaki bir hücrede tekrar bir arada olurlardı. Bu korku dolu yerde hiç kimsenin umudunun olmadığını biliyordu. Ama Joseph ailesi en azından kısa süre bir araya gelir ve tıbbi denekler olarak çorba, yulaf lapası, hatta soğan ya da biraz haşlanmış lahana yiyebilirdi. Kendisi de fazladan ekmek alırdı. Yani ekmek için bilgi verirse Joseph'lerin acılarını arttırmayacaktı. Hatta tam tersine hayatlarını bir süreliğine iyileştirecekti. Sonları gelene dek. Bu mahkum sonunda her zaman olanlar hakkında pek fazla düşünmezdi. Bunu yapacaktı. Mahkumlar kirli su kovalarını boşaltmak için kapıdan dışarı çıkarken son mahkum doktor asistanının önünde durdu ve konuşma izni istedi. Kampta ikiz kız çocuk sahibi bir adam ile bir kadın olduğunu, çocukların da bulunabileceğini söyledi. Doktor onu dinledi ve net bir yazıyla notlar aldı, gülümsedi. Deneklerin dördü de sağ salim laboratuvara getirildiğinde bu mahkumda söz verilen ekmeği alacaktı. Fazla uzun sürmezdi. Führer'in projeye ilgisi göz önüne alındığında Drancy, Gürs veya yerlerinden edilmiş kişiler kampının yakınlarındaysalar Joseph çocukları buraya getirilecekti. Bu arada Joseph çiftinin deney kanadına getirilmesini, onlara battaniye ve çorba verilmesini emretti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 248.